Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve mealiyle başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraatiyle dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Haban 1400, Hicri Gameri 9 Rebiüsani 1443 ve Miladi Takvimle 15 Kasım 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından araştırmacı Zastay'ın Mutluhan Güneş ile Allama Tabatabayı Anma Gün etrafında yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, kitabın konumu, Afganistan'da Seleficiliğin kökenleri ve İran'ın doğa cazibeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Türkiye'nin ilişki düzenini yükseltmeye hazır olduğunu bildirdi. İran ve Türkiye'nin uzun vadeli işbirliği yol haritası için mutabakat sağlandı. Çavuşoğlu, İran'a karşı uygulanan zalimce yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi. Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'e macera arayan cevabını bulur dedi. Siyonistler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İngiltere'de dün hastane önündeki patlamanın terör olayı olduğu açıklandı. Şimdi haberler.
İslam İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yu kabul ettiği görüşmede İran ile Türkiye'nin ikili ilişkileri mevcut düzeyden tam teşekküllü işbirliği düzeyine yükseltmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede iki ülkenin ticaret ve ekonomik olmak üzere ikili ilişkilerini geliştirmesinin iki milletin lehine olduğunu ifade ederek İran ile Türkiye'nin işbirliğinin düzeyinin mevcut seviyeden tam teşekküllü seviyeye çıkarılması için yol haritasını nihayileştirmeleri gerektiğini vurguladı. Reisi iki ülkenin bölgesel işbirliğinin uluslararası işbirliğine dönüşmesi gerektiğini işaretle iki ülkenin önemli konumuna göre bu tür işbirliğinin küresel denklemlerde etkin olabileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmadan kendi sorunlarını çözme kabiliyetine yönelik bakışına da temasla yabancıların varlığının bölge milletleri ve devletleri için gerilim ve istikrarsızlıktan başka bir sonucu olmadığını, nitekim Amerikan Afganistan'daki 20 senelik varlığının ölüm, kan akıtılması ve tahribattan başka bir sonucu olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı reisi IŞİD'in eylemlerinin tüm bölge ülkelerinin zararına olduğuna da temasla Amerikalı yetkililerin itirafına göre IŞİD'in onlar tarafından türetildiğini, bunun için IŞİD'in Amerikalıların talimatıyla hareket edip çeşitli ülkelerden vekaleten kan akıtmasının doğal olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında Tahran ile Ankara'nın terörist ve organize suçlarla mücadelede işbirliği yapabileceklerini belirtti. Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye ile komşuluk ilişkisi ötesinde derin ve tarihi, kültürel ve inançsal bağlara sahip olduğuna işaretle yabancıların bazı girişimlerinin ilişkilere zarar vermesine müsaade etmemeleri gerektiğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı da görüşmede Ankara'nın İran ile ilişkilerinde ivme kazandırmak istediğine işaretle Türkiye'nin Tahran ile işbirliğinin düzeyini daha da geliştirmesi için kararlı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Güney Kafkasya'da istikrarın artması ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için İran ile ortak işbirliği sağlama ve geliştirme peşinde olduklarını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan bugün Tahran'ı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Emir Abdullayan, İran ve Türkiye'nin uzun vadeli işbirliği için yol haritasının hazırlanması üzerine Türkiye'li mevkidaşıyla mutabık kaldıklarını söyledi. Emir Abdullayan, Çavuşoğlu ile görüşmesini değerlendirerek bugünkü görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli diyalogumuz oldu dedi. İran ve Türkiye arasında işbirliği için uzun vadeli yol haritasının çizileceğini belirten Emir Abdullahyan, inşallah uzun vadeli işbirliği anlaşması Sayın Erdoğan'ın gelecekte yapacağı Tahran ziyareti sırasında iki ülke cumhurbaşkanlarının huzurunda imzalanır ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan görüşmede bölgesel meseleler, Batı Asya'da güvenlik ve istikrarın geliştirmesi gerektiği, iki ülkenin komşuluk politikası ve Afganistan konusunun ele alındığını söyledi. İran ve Türkiye hükümetlerinin sonuç odaklı bir hükümet olduğunu belirten Emir Abdullayan, ikili ilişkilerin önündeki muhtemel engelleri kaldırmaya hazır olduklarını ifade etti. Emir Abdullayan ayrıca bugünkü görüşmede karşılıklı yatırım ve özel sektör faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerimizi enine boyuna ele aldık. İran'ın teklifi üzerine uzun vadeli kapsamlı bir yol haritası belirlemek için heyetlerimiz çalışacak. Çok sayıda müzakere ettiğimiz anlaşmalar var dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı İran'a karşı uygulanan zalimce yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Tahran'da resmi ziyarete bulunan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün Emir Abdullahyan ve iki taraf heyetleriyle İran-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi 7. toplantısına hazırlanmak üzere konuştuklarını kaydeden Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki uzun vadeli işbirliğinin yol haritası hazırlanmış olup işbirliği konseyi toplantısı sırasında imzalanacaktır. İnsan ticareti, yasa dışı göç ve sınır sorunlarıyla mücadelede dahil olmak üzere zirve sırasında imzalamayı umduğumuz başka birçok belge var diye belirtti. Korona döneminde ekonomik ilişkilerde düşüş yaşadıklarını ancak bu yılda bu alanda %71'lik bir büyüme kaydettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu rakam umut verici olsa da belirlediğimiz hedeflerden uzarız ve bu alanda daha aktif olmamız gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını acımasız ve yanlış olarak değerlendiren Çavuşoğlu, nükleer anlaşmadan ayrılanların bu çerçeveye dönmesi ve İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırması gerektiğini her zaman söyledik. Viyana müzakerelerinin yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Bu görüşmelerin sadece ekonomik meseleler için değil, aynı zamanda bölgesel istikrar için de olumlu bir sonuca ulaşmasını umuyorum ifadesine yer verdi. İki ülke arasındaki işbirliğinin sadece ikili meselelerde değil, bölgesel meselelerde de önemli olduğunu vurgulayan Türkiye Dışişleri Bakanı, Güney Kafkasya için öngörülen 3+3 formatında işbirliğine hazırız. Irak'ta istikrardan yanayız ve geçen hafta Irak Başbakanı'na yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyoruz. Suriye konusunda üst düzey toplantılar yapabilmeyi umuyoruz. Afganistan'da istikrar konusunda İran ile de ortak bir vizyon paylaşıyoruz. İran ile uluslararası işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bugünkü toplantı iki ülke arasındaki hem bölgesel hem de uluslararası ilişkilere daha fazla ivme kazandıracak diye ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade haftalık basın toplantısında çeşitli konulara değindi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İran ziyaretine ilişkin Hatipzade, bu ziyaretin daha önceden planlandığını belirterek, Tahran'da ortak sınır konuları ile su meselelerinin ayrıntılı bir şekilde ele alınacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Tahran ziyareti çerçevesinde Emir Abdullayan ile Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek diyen Hatipzade, bu görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını dile getirdi. Hatipzade, Türkiye'de ılı su barajının açılmasına tepki göstererek, bu ülkede açılan baraj Dicle Nehri üzerindedir. Fakat bölgesel kararlardan diğer ülkeler de etkilenecektir. Su yönetimi konusunda bölgesel bakıştan ziyade küresel düşünmek gerekir. Ilı su barajının açılması sonucu Irak'ın güneyindeki sulak alanlar kurur ifadelerini kullandı. Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin davet edildiğini ve yakında Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Said Hatipzade, Grossi'nin Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile bir araya geleceğini de sözlerine ekledi. Yakın gelecekte düzenlenmesi beklenen Viyana görüşmelerine ilişkin Hatipzade, bizim için önemli olan yaptırımların kaldırılmasıdır. Dolayısıyla Viyana görüşmelerinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından ülkemize yasa dışı olarak uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına odaklanacağız değerlendirmesini bulundu. Hatipzade, İran ile Suudi Arabistan arasında yürütülen görüşmeler hakkında bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı ve diğer taraftaki ciddiyeti görmeyi bekliyoruz. Görüşmelerin gündeminde ikili ve bazı bölgesel meseleler var açıklamasını yaptı. İran'ın 3,5 milyar dolarlık bloke edilmiş parası serbest bırakıldı mı sorusuna Hatipzade, yaptırımlar altında olduğumuz için bununla ilgili konuşmayacağım. Tabii ki Merkez Bankası uygun görürse bilgi verir. Yurt dışında çok sayıda kaynağımız var ve bunların kademeli olarak piyasaya girdiğini fark etmişsinizdir cevabını verdi. İran'ı enerji piyasasından çıkarmaya çalışan Amerika Başkanı Joe Biden'in tutumunu eleştiren Hatipzade şunları konuştu. Biden'in bununla ilgili sözleri dünyanın birbirine ne kadar bağlı olduğunu ve herhangi bir devletin diğer ülkeyi piyasadan çıkaramayacağını gösteriyor. Amerika 40 yılı aşkın bir süredir ulusumuzu bir şekilde küresel pazarlardan çıkarmak için her türlü çabayı denedi. Ancak gün geçtikçe yine de başarısız oluyor. Bunun nedeni ise yaratıcı ve çalışkan gençlerimizdir. Çünkü onlar için hiçbir engel söz konusu değil. Amerika ne kadar uğraşırsa uğraşsın, gençliğimizin birkaç adım gerisindedir. Biden'in takındığı tutum Tahran tarafından özenle izleniyor ve Viyana'da onun sözleri ve tavrına göre görüşmelerimizi yürüteceğiz. Aynı zamanda garanti meselesini de takip edeceğiz. Hatipzade, İran'ın Afganistan özel temsilcisi Hasan Kazimi Komi'nin Kabil ziyaretiyle ilgili olarak İranlı yetkilinin Kabil temaslarında mevcut hükümet yetkilileriyle Afganistan'ın durumunu görüşeceğini duyurdu. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Twitter üzerinden İran'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sebebiyle başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi. İran'ın güneyinde meydana gelen deprem haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz.
İran'ın Afganistan özel temsilcisi Kazemi Komi bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti. İran'ın Afganistan özel temsilcisi Komi, Amerikan Afganistan'daki yenilgisinin ardından terör örgütü IŞİD'i desteklemeye çalıştığını söyledi. Bu sabah üst düzey bir heyet başında Kabil'e giden Kazemi Komi gazetecilere yaptığı açıklamada ziyaretinin amacının geçici hükümet yetkilileriyle siyasi, ekonomik, güvenlik ve Afgan mülteciler konusunu masaya yatırmak olduğunu dile getirdi. Bir muhabirin Taliban hükümetini tanıma konusundaki sorusuna yanıt olarak Kazemi Komi, Afgan halkının iradesine saygı duyuyoruz ve duruşumuz Afgan halkının istekleriyle uyumludur. Afganistan'da güçlü bir hükümetin kurulmasıyla bölgede istikrarın hakim olacağını umuyoruz dedi. Afganistan'ın İran İslam Cumhuriyeti gibi baskıcı batı yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğunu ve iki ülkenin güvenli sınırlar oluşturarak işbirliği yapmaya çalışacağını kaydeden Komi, İran'ın her zaman Afganistan halkının yanında olduğunu ve güvenlik, ekonomi ve siyasetin her alanında Afganistan halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Amerika'nın Afganistan'daki yenilgisini de atıfta bulunan Kazemi Kumi, bazı ülkelerin Afganistan'da bir vekalet savaşı başlatmak için terörizm adını kullandığını söyledi. Daha önce de İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından Kazemi Kumi'nin üst düzey Taliban yetkilileriyle bölgesel sorunlar, mülteciler, insani yardım, kapsamlı bir hükümetin kurulması, özellikle de ekonomik konular gibi çeşitli konuları görüşmesinin planlandığını duyurdu. Bu arada İran'ın Afganistan Büyükelçisi Yardımcısı Seyit Hasan Murtezevi, Taliban Başbakan Yardımcısı Abdüsselam Hanefi ile Kabil'de bir araya gelerek iki ülkenin ilişkilerinin geliştirme hakkında görüş tacisinde bulundu. İki taraf ekonomi, sınır, Afgan göçmenlerinin geçişiyle ilgili konuları ele aldılar.
Yargı Erkeği Uluslararası Bölümü Başkanı Kazım Garibabadi, Şehit Süleymani suikast dosyasının ortak komitesinin ilk oturumunun Irak'ta düzenleneceğini duyurdu. Yargı Erkeği İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Garibabadi bu hususta yaptığı açıklamada Şehit Süleymani suikastine ilişkin dosyanın ortak soruşturma komitesinin ilk oturumunun 24 ve 25 Kasım tarihinde Irak'ta düzenleneceğini söyledi. Garibabadi, Hollanda Mahkemesi'nin El Ahvaziye terör örgütü üyesi hakkında verdiği kararı da işaretli. Bu kişinin iddianamesinde 4 ithamın yer aldığını, mahkemenin her türlü ithamı onayladığını vurguladı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 105 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7.494 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi'nin 38. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen resmi törende yaptığı konuşmada, "Hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmaz. Sonda çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Kimseden çekinmiyoruz. Doğu Akdeniz'de macera arayan cevabını alır," dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz konusunda Rum tarafının tutumunun tek yanlı olduğunu belirterek, Akdeniz'in yaşanan insani krizler ve göçmen manzaraları sebebiyle trajedi denizi olarak anıldığı yetmedi mi? Şimdi Rum tarafı bölgede yeniden tek taraflı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını duyuruyor. Hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmaz. Sondaj çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz.
Türkiye ile Rusya Savunma Bakanları telefonda görüştüler. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamaya göre Akar ve Şoygu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta Suriye'deki son durum olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Iraklı kaynaklar Amerikan askerlerinin bu ülkenin batısındaki Suriye sınırlarına yakın bölgelerde hareketlendiğini duyurdu. Iraklı kaynaklar Amerikan helikopterleri ve İHA'ların El Anbar vilayetinin batısında yer alan El Kaim çöl bölgesinde Suriye sınırlarına doğru uçuş gerçekleştirdiğini aktardı. Irak Ordu Ortak Harekat Komutanı Tahsin El Hafaci geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Amerikan askeri güçlerinin 31 Ocağı kadar Irak topraklarından çekilmesi gerektiğini söylemişti.
Onlarca Siyonist yerleşimci bugün işgal rejimi askerlerinin desteği altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler. Siyonist rejim askerlerinin desteği altında onlarca Siyonist yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri camiden kovdular. Öte yandan Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde yine baskınlar ve tutuklamalar gerçekleştirdiler. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre işgal güçleri Cenin güneyindeki Yabet kasabasında askeri varlığını artırdı. Kaynakların belirttiğine göre Yabet yakındaki İmreha civarına ve Dutan askeri kontrol noktasında çok sayıda asker sevk etti.
Haber kaynakları Suudi koalisyonu saldırıları sonucu 19 Yemenli sivilin öldüğü ve yaralandığını bildirdiler. Suudi savaş uçakları ve topçu birlikleri bugün iki kez Yemen'in kuzey ve batısını bombaladılar. Saldırılar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Suudi topçuları bugün ayrıca Sade vilayetine bağlı Er-Rakku bölgesini bombaladılar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Ekili, Mısır'ın ilk nükleer santrali inşasını ve Süveyş kanalı çevresinde özel bir sanayi bölgesinin yaratılması konusunu ele aldı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'le Sisi telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin gündemindeki konular ele alındı. Ticari ve ekonomiyle ilgili meselelerin üzerinde durulduğu görüşmede Mısır'ın ilk nükleer santralinin inşa edilmesi ve Süveyş kanalı bölgesinde Rus sanayi bölgesi yaratılması konularına dikkat çekildi.
Ve son haberimiz, İngiltere'nin Liverpool kentine dün bir hastanenin önünde araçta meydana gelen patlamanın terör olayı olduğu bildirildi. Patlamada araçtaki bir kişinin öldüğü, yaralanan bir kişinin ise tedavi altına alındığı belirtilmişti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Muhterem dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Devrim Muhafızları Komutanı'ndan deniz güvenliğine vurgu başlığını taşıyor. Ülkenin uluslararası suları ve kara su sınırlarının istikrarı ve güvenliği, okyanuslardaki ve denizlerdeki tüm donanma kollarının güçlü varlığına ve cesaretine bağlı olup ülkenin deniz ve liman toplumu için bir onur belgesi olmasıdır. İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, pazar günü İmam Hamene'yi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Üniversitesi'nde bulunan merkez ve birimleri ziyaretinde şöyle dedi: "Silahlı kuvvetlerimizin beraber çalışmalarının yoğunlaşması durdurulamaz. Bu birliktelik herkese İran İslam Cumhuriyeti'nin kimseye ülkelerin iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceği mesajını vermiştir. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrini en üst düzeyde savunma hazırlığı ve caydırıcılığının var olmasına dayanmaktadır. Bugün İran Silahlı Kuvvetleri, deniz, hava ve kara muharebe alanında gelişmiş ekipman ve silahlar kullanarak güvenliğin gerekli olduğu her alanda var olma kabiliyetine sahiptirler. İran ticaretinin yaklaşık %90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Halen bölge ötesi aktörler kısmen de deniz terörü tehdidi altındadır. Zaten İran'ın ekonomik ekseni olan bu alan hep tehdit altında olmuş, kırılgan bir durum yaşamıştı. Deniz caydırıcılığının gerekliliklerinden biri de deniz askeri teçhizatının üretimi, imalatı ve kullanımında istifade edilen teknolojilere erişimdir. Yaptırımlara rağmen İran, deniz güvenliği alanı da dahil olmak üzere yerli uzmanlık ve bilgi birikimini kullanarak önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Denizde ve kıyılarda İran İslam Cumhuriyeti Deniz Ordusu ve Devrim Muhafızlarının mevcudiyeti, İslam Cumhuriyeti'nin sınırlarını korumanın ve savunmanın yanı sıra İran için, özellikle de kıyı illerine sakinler için barış ve güvenli ticaret ortamını yaratmıştır.
Ticaret alanında ise özellikle nakliye ve petrol hatları için sürdürülebilir güvenliği sağlamak büyük öneme sahiptir. Bu önem hem yerli ahali için hem de ülke ve hükümetler için büyük önem taşıyor. İran'ın, Amerika'nın İran petrol tankerisi gevşeklerini çalmaya yönelik son hamlesiyle güçlü bir şekilde yüzleşmesi, İran donanmasının güçlü bir tehditle başa çıkmaya hazır olduğunu gösterdi ve ispatladı. İslam Devrim Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'ın savunma gücünü en uzak noktalara kadar genişletmek istediğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu bugün deniz savunma menzilini mümkün olan noktaya kadar genişletmekle görevlidir. Böylece ülkenin deniz çıkarlarının korunması, karasuların ve bağımsızlığın garanti altına alınması ve düşmanların takibi ve hedef alınması planlanmıştır. ulusal ve uluslararası sularda güvenliğin sağlanması ve binlerce tanker ve ticaret gemisinin güvenli geçişi İran'ın güvenliği sağlama çabalarına bağlıdır. Bu başarı ise Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün dikkatini çekmiştir. Bu örgüt defalarca İran'ın bu alandaki çabalarını takdir etmiştir. Amerikan haber sitesi Business Insider, İran donanmasının filosunu yeniden inşa etme ve modernize etme konusundaki ilerlemesine ilişkin son raporunda şunları yazdı. Günümüzde İran su üstü araçlarını okyanuslarda farklı görevlere ve operasyonlara göndermektedir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun 77. Stratejik Deniz Filosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin denizcilik alanındaki kabiliyetlerini göstermek için son deniz görevinde ilk kez Atlantik Okyanusu'na girdi. Bu göstergeler İran Silahlı Kuvvetleri'nin tehditlere karşı güçlü ve mücadele vermeye hazır olduğunu ve çeşitli alanlarda kabiliyetlerini kanıtladığını gösteriyor. İran donanmasının ise bu kabiliyetin inşasında özel bir yeri olmuştur. Bu hazırlığın sürdürülmesi ve pekiştirmesi aslında İran İslam Cumhuriyeti ve sınırlarında kalıcı barışın garantisidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, ırkçı İsrail'in askeri tatbikatlarının siyasi ve reaksiyonel mahiyeti etrafında. Siyonist rejim İsrail askeri tatbikatları son dönemde artmaktadır. Analistler ise bu tatbikatların ırkçı İsrail'in güvenlik kaygılarından direniş eksenine olan bakışından kaynaklandığını ve siyasi amaçlar uğruna gerçekleştirildiklerini düşünüyorlar. Bu bağlamda terör rejimi İsrail, geçen Ekim ayında Nakab çölünde NATO üyeleriyle beraber 28 Ekim'de sona eren 12 günlük askeri bir tatbikat düzenledi. Bu tatbikatta yaklaşık 1000 asker ve 60 gelişmiş savaş uçağı dünyanın farklı ülkelerinden operasyonlar düzenlediler. Bu askeri tatbikatın üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen geçen 10 Kasım çarşamba gününden itibaren Amerika, Siyonist rejim İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Deniz Kuvvetleri arasında Kızıldeniz'de ortak bir tatbikat başladı. Bu 5 günlük askeri güvenlik tatbikatı gemi arama ve gemiye el koyma taktikleri odaklı denizcilik ve gemicilik eğitimlerini kapsamaktadır. Siyonist yetkililer bu tatbikatların düzenlenmesinin temel amacının muhtemel tehditlere karşı askeri kabiliyetleri güçlendirmek olduğunu düşünüyorlar. Bilindiği üzere Siyonist rejim İsrail en büyük tehdidin İran İslam Cumhuriyeti ve direniş grupları tarafından geldiğini savunuyorlar. Bu yüzden korsan rejim bu tatbikatların direniş ekseninin muhtemel tehditleriyle mücadele etmek için olduğunu da iddia etmektedir. Siyonist rejim İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi bu hususta şöyle diyor. İsrail ordusu tehditleri gidermek ve Gazze şeridinde veya kuzeyde İran veya Filistin güçleri tarafından egemenliğine yönelik herhangi bir ihlale şiddetle karşılık vermek için çalışmaya devam edecek.
Bu iddiaya rağmen direniş ekseninin hiçbir zaman Siyonist rejime karşı bir saldırı başlatmadığı söylenmelidir. İsrail askeri tatbikatları caydırıcı olmaktan çok doğası gereği reaksiyonel bir politikadır. İran İslam Cumhuriyeti ordusu ise geçtiğimiz günlerde Zulfikar 2021 tatbikatı ve daha önce Hayber Fatihleri tatbikatı düzenlemişti. Son İsrail tatbikatlarının İran ordusunun askeri tatbikatlarına yanıt olarak düzenlendiği de söylenebilir. Yediot Ahronot gazetesinin aktardığına göre İsrailli bir yetkiliden naklen bölgedeki gücünü gösteren İran'a doğrudan mesaj göndermek amacıyla Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ortak tatbikatlar yapılmıştır. Diğer bir noktada ise İsrail'in başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn olmak üzere Arap ülkeleriyle ortak askeri tatbikatlar yaparak ilişkileri normalleştirmesi şeklindeki siyasi hedeflerinin peşinden gitmeye çalışmasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için Eylül 2020'de bir anlaşma imzaladı. İsrail'le bir yetkili, ortak tatbikatlar yalnızca Amerikalılarla değil, aynı zamanda Amerikan Merkez Komutanlığı bölgesinden sorumlu Abraham Anlaşması'ndaki diğer ülkelerle de mutabakatlar sağlamaya yönelik daha geniş bir eylem planının parçasıdır açıklamasında bulundu. Dolayısıyla önemli olan nokta Biden hükümetinin de Arap ülkelerinin İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirme sürecini hızlandırmaya yönelik adımlar atıyor olmasıdır. İlişkilerin normalleşmesi Arap devletlerinin yararına olmaktan ziyade İsrail'in güvenlik kaygılarına yaramış ve direniş ekseninden duyduğu kaygıları diğer yandaşları ile paylaşması için bir fırsat olarak görülüyor. Bu bağlamda Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah geçen perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail tatbikatlarının rejimin güvenlik endişelerinin artış gösterdiğini söyledi ve İsrail'in birkaç Arap ülkesiyle ilişkileri normalleştirmek yoluyla nefes almaya çalıştığını belirtti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İran takviminde 24 Aban, Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin anma günüdür. Bu münasebetten hareketle Şia tarihinin büyük alimlerinden biri olan bu üstadımızın dini faaliyetleri kendisinden sonraki alimlerin yetişmesindeki rolü ve genel olarak konumu ile ilgili uzman konumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimizde araştırmacı ve dini meseleler uzmanı Sayın Mutluhan Güneş bizimle birlikte. Mutluhan Bey, hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Hoş bulduk Meysem Bey, Allah razı olsun.
Aleyküm selam, çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi tarihin bu büyük aliminin Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın mesajlarını ve İslam'ın hakkaniyetini doğru şekilde bizlere iletmedeki konumu sizce nasıldır? Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai sizce Şia tarihinde nasıl bir alim olarak anılır acaba?
Sizin de arz ettiğiniz gibi bugünler Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai rahmetullah aleyhi anma günleridir. Allah o büyük üstad, o büyük arif, o büyük filozofun, çağımızın en ileri gelen filozoflarından birisiydi. Allah ruhunu şad etsin. Allah dünyada eserlerine amel edebilmeyi ve ahirette de alimlerin şefaatinde mazhar olabilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. O büyük üstad, alim, arif, filozof ve Kur'an ilminde günümüzde yetişen en güzel, en detaylı ve en kapsayıcı eser olan El-Mizan-ı Fî Tefsir-ül Kur'an eserini bizlere çattırmış büyük emekler, büyük zahmetler barisinde ki bu o büyük üstadın onlarca eserinden hepimizin ortak olarak bildiği bir eserdir, ona örnek verdim. Ve bugün günümüz dünyasında tefsir babında en kapsayıcı, en açıklayıcı ve en mütedir tefsirlerden birisi olarak kabul ediliyor. Hem ehli sünnet camiasında hem şia aleminde büyük bir öneme sahiptir. Farsça, Türkçe, Arapçanın yanında birkaç dillere yine çevrilmiştir. Bizim de şu anda Türkçemize 12-13 cildi takriben çevresi olmuştur. İnşallah üstadların, büyüklerimizin, alimlerimizin gayeleriyle diğer ciltleri de bizlere kazandırılacaktır. Türkçemize kazandırılacaktır inşallah. Evet, o büyük alim, o büyük üstad şu anda dünyada, dünyanın birkaç noktasında İslam'ı tebliğ eden alimlerin üzerinde büyük emekleri vardır. Ve gerek kendi döneminde yetiştirdiği alimler ve gerekse o yetiştirdiği alimlerin bugünkü talebeleri İslam'ın tebliğ uğrunda büyük çabalar sarf etmektedirler. Ve Kum havzasında, Necef ilmiyede, ilmi havzalarda üstadlık görevlerindedirler. Allah nisiyelerini daim etsin inşallah. O büyük üstadı, o büyük arifi anlayabilmek, tanıyabilmek ve onu derk edebilmek yaş itibariyle bizlere nasip olmadı. Fakat onun eserleriyle haşır neşir olarak onun eserlerini okuyup, onun eserlerinden yararlanarak, bilgi sahibi olarak ve hayatımıza yön vererek o üstadı anlama bahresinde bize de bu kısmet oldu. Allah inşallah öğüt alanlardan bizlerden nasip eylesin, hesap etsin inşallah. Ve bu büyük üstad her yönüyle insanlara, bilhassa alimlere bir örnektir. Hem alimlik babında, hem ariflik babında, hem ahlak babında ki Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin üstadı olan Ayetullah Ali Gazi Tabatabai, Allame Gazi Tabatabai'nin derslerinde bulunmuş ve ondan irfan ve ahlak dersi almış. Ve büyük üstadlar döneminde olduğu için olduğundan dolayı o büyük üstadlardan yararlanma şerefine de nail olmuştur. Onların derslerinde bulunmuş, onların dersi harişlerinde bulunmuş ve o büyük üstadlardan yararlanma fırsatı elde etmiş. Ki ondan dolayıdır ki o zamanki birikimlerini eserlerine yansıtmıştır. Ve diğer yandan da bir insani yönüyle hem dünyasının hem ahireti için çalışmış ve hatıratlarına baktığımız zaman 20 yıla yakın Tebriz'de, baba yurdunda çiftçilikle uğraşmıştır. Yani hem çiftçilik yapmış, hem alimliğini yapmış ve bu El Mizan'ı yazdığı dönemlere baktığımız zaman hep anlatır. O çiftçilikten kazandığı gelirle hem ailesini igame etmiş, hem ailesinin nafakasını kazanmış, hem de bu eser için katkılarda bulunmuş. Yani bu da üstadın fedakarlığını ve İslam'a olan hassasiyetini göz önünde çıkarıyor ve bizlere de bir örnektir ki insan o Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi yarın ölecekmişimin ibadet etmeliyiz ve hiç ölmeyecekmişiz gibi de çalışmalıyız. Bunu da Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin hayatında kolayca görmek, yani kolaydır. Her yönüyle gösterişten, şatafattan uzak, sade bir yaşam sürmüştür. Ve hiçbir zaman ikinci bir ebası olmamıştır. Yani israftan, gösterişten, her türlü dünyevi süslerden kendisini uzak tutmuştur. Ve asır, bizim asrımızda büyük bir öneme, büyük bir yere sahiptir ki asrın filozofu unvanına sahiptir. Bu o büyük üstadın değerlerinden, kalemlerinden yalnızca bir tanesidir. Ahlak yönüyle, usul, ahkam ve özellikle tefsir yönünde bizlere yol gösterici, insanlara yol gösterici bir meşale görevi üstlenmiştir. Ve bugün insanlar onların eserleriyle bilgi sahibi oluyorlar ve kendilerini yetiştirme konusunda kaynakçı olarak onun eserlerinden yararlanıyorlar. Ve bizim Türkçemize de kazandırılan birkaç eseri var. Mesela İslam'da Şia, Kıyamette İnsan gibi eserleri, yine birkaç tane eseri var. Bunlar Türkçemize kazandırılmış ve istifade etme şansına sahip olduk. Allah büyük üstadın ruhunu şad etsin inşallah ve kıyamet gününde bizleri alimlerin şefaatinden ayırmasın. Bana da bu güzel üstadı anma gününde söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Katıldığınız için çok teşekkür ederim Mutluhan Bey, sağ olun.
Çok sağ olun, Allah razı olsun, hayırlı yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde dini meseleler uzmanı ve araştırmacı Sayın Mutlan Güneş ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Hicri Şemsi takvimle 24 Aban Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin anma günü münasebetiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Amerika terör devletinin Mart 2019'da Suriye'de bir kente düzenlediği hava akınında 60'tan fazla kadını ve çocuğu katlettiği cinayeti örtbas ettiğinin ortaya çıkması, Suriye ordusunun IŞİD saldırısını püskürtmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın dış ticaret hacminde artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Gümrük Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmet Zakeri, cari yılın ilk 7 ayında dış ticaret hacminde artış kaydedildiğini açıkladı. İran'ın kuzeybatısında Maku ilçesinin Bazargan Gümrük Kapısı Başkanı'nın devir teslim töreninde konuşan Zakeri, İran'ın dış ticaret hacmi cari yılın ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla uygun gelişme kaydettiğini ve bir nevi ticarete dengeler pozitif hale geldiğini belirtti. Zakeri ayrıca sınırlarda bulunan kurumların faaliyetlerinde özellikle ihracat başta olmak üzere ticareti kolaylaştırmak üzere birliktelik ve koordinasyona vurgu yaparak ihracat giderlerini düşürmek ve ürünleri yabancı müşterilere en hızlı şekilde ulaştırmak, ülkenin ihracat piyasalarının korunması ve gelişmesine vesile olacağını kaydetti. Bazargan gümrüğünün iyi konumuna işaret eden Zakeri, bu kapı İran ve Türkiye'nin irtibat köprüsü olduğunu ve başta bu kapı olmak üzere tüm kapılarda gümrük altyapılarını geliştirmek gerektiğini vurguladı.
Risalet gazetesinde Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen El Safadi'nin bölgedeki tüm Arap ülkelerinin İran ile iyi ilişkiler kurmak istediğini vurgulaması, Yemen ordusu ve halk güçlerinin mağribi kurtarışının dünya medyasında geniş yankı bulması gibi haberlere yer verilirken,
Horasan gazetesinde İran Serbest Ticaret Bölgeleri Yüksek Konsey Sekreterinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Serbest Ticaret Bölgeleri Yüksek Konsey Sekreteri, Kışm Adası'nın yabancı gemilere yakıt ikmali için stratejik konuma sahip olduğunu söyledi. İSNA'ya göre Said Muhammed, serbest bölgelerin ülke ekonomisinin büyümesi ve refahı amacıyla oluşturulmuş alanlar olduğuna işaret ederek şunları söyledi. Kışm Adası'nın stratejik konumu nedeniyle bu bölgede yabancı gemilere yakıt ikmali hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunulmalıdır. Çünkü bu gibi hizmetler halkın gelir elde etmesine vesile olur. Said Muhammed, Kışm Serbest Bölge Kurumu'nun yeni genel müdürünün asıl görevinin ülke ekonomisini geliştirmek ve yatırımcıları çekmek olduğunu söyledi.
Hemşehri gazetesinde İslami İran Kızılay Cemiyeti Başkanı'nın ülke sınırlarındaki sağlık taramalarıyla ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Mehdi Velipur, ülke sınırlarında yüz binlerce kişinin sağlık taramasından geçirildiğini açıkladı. Kızılay Cemiyeti Başkanı Velipur, ülkenin resmi sınır kapılarından giriş yapan 802.421 yolcu, koronavirüs salgınını kontrol altına almak üzere sağlık taramasından geçirildiğini belirtti. Bu uygulamanın tüm sınır kapılarında devam ettiğini kaydeden Velipur, Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle bu uygulama 9 ay önce başladığını ve şimdiye kadar 802.421 yolcu sağlık taramasından geçirildiğini kaydetti. Velipur bu süre zarfında COVID-19 hastalığına yakalanmalarından kuşku duyulan yolculardan 127.346 koronavirüs hızlı testi ve 105.190 PCR testi alındığını, 213 kişi de geçici olarak karantinaya sevk edildiğini ifade etti. Velipur ayrıca bu çalışma 16 eyalette 471 ekip tarafından yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Siyonist rejime boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketinin kitap alanındaki faaliyetlerini ele alacağız.
Siyonist rejimi boykot etme ve rejime çeşitli düzeylerde yaptırımlar uygulama yönündeki küresel hareket,
BDS olarak biliniyor. Bu hareket hızla büyüyor ve dünyaca ünlü birçok yazar buna katılmaktadır. Popüler kitaplar yazanlar Siyonist rejime çeşitli şekillerde baskı yapmaya ve zulümlerini durdurmaya çalışmışlardır.
BDS hareketi 2005 yılında kuruldu. BDS kısaltması boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar anlamına geliyor. Hareket amaçlarının ve stratejinin çoğunu Martin Luther King liderliğindeki Amerikan Sivil Haklar Hareketi'nden ve Güney Afrika'daki Nelson Mandela liderliğindeki ırkçılık karşıtı hareketten alıyor.
Yazarlar genellikle sessiz hayatları ve huzurda yazmak ve yaşamak özellikleriyle bilinirler. Ancak adaletsizliklerle uğraşırken ve mücadele ederken onlara güvenebilirsiniz. Gerektiğinde suskunluğunu bozanlar, kalemi zulme karşı kullanmanın yanı sıra tutumlarını ve yaklaşımlarını ifade ederek doğru olmayana karşı çıkıyorlar. Bu karşılaşmaların en son örneği Avrupalı bir yazar tarafından göster önüne serilmiştir.
İrlandalı yazar Sally Rooney son romanı Güzel Dünya Neredesin'in İbranice çeviri hakkını satmaktan sakındı. Siyonist rejime karşı duruşu sebebiyle önceki iki romanını İbranice'ye çeviren ve yayınlayan İsrailli bir yayıncının teklifini bu kez reddetti. Önceki kitaplarının İbranice tercümesinden gurur duysa da şimdi bu romanın tercüme haklarını İsrailli bir yayıncıya satmamaya karar verdi.
Yaptığı açıklamada İsrail'e boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketine verdiği desteğe atıfta bulunuldu. Siyonist rejimin Filistinleri bastırmasına yönelik uluslararası desteği sona erdirmek ve işgalci rejime uluslararası hukuka uyması için baskı yapmak yönünde bir kampanya başlatıldığını bildirdi.
İrlandalı yazar Sally Rooney'nin açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bu yılın başlarında hoşgörü eşiğini aşmak, İsrail yetkililer ve apartheid suçları ve tacizler başlıklı bir rapor yayınladığı belirtiliyor. Bu ve benzeri eleştirel raporlar İsrail'in Filistinlere yönelik tahakküm ve ırk ayrımcılığı sistemini uluslararası hukukta apartheid tanımıyla eşit tutuyor. Tabii ki diğer birçok hükümet insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Ancak bu özel durumda tüm Filistin sendikaları ve yazar sendikaları dahil olmak üzere Filistin sivil toplumunun çağrılarına cevap veriyorum.
Yazarların Siyonist rejime muhalefetinin yeni bir mesele olmadığını ve geçtiğimiz yıllarda benzer vakaların yaşandığını bilmekte fayda var. Örneğin Nobel ödüllü Alman yazar Gunther Wilhelm Grass, Siyonist rejimin önde gelen muhaliflerindendir. Nisan 2012'de İran'ın nükleer programıyla ilgili artan gerilimlerin ortasında birkaç gazetede "Ne Söylenmeli?" başlıklı bir şiir yayınladı. Ve bu şiir medya ve siyaset arenasında büyük tartışmalara yol açtı. Şiirinde bildirilmeyen Tel Aviv nükleer bombalarına atıfta bulunarak onları dünya barışı için bir tehdit kaynağı olarak nitelendirdi ve İsrail'i nükleer bir güç olarak eleştirdi. Rejimin zaten kırılgan durum yaşayan dünya barışını tehlikeye attığını söyledi. İsrail'in yayılmacılığını eleştiren Gras şiirinde şunları yazdı. Bu topraklarda yıllardır artan nükleer kapasite gizlice var olmuş ancak kontrol dışında gelişmiştir.
Siyonist rejime karşı duran bir diğer tanınmış yazar ise Roald Dahl'dır. Roald Dahl'ın hiçbir eserini okumamış olsanız bile Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı izlemişsinizdir. Çocuklar için pek çok kitap yazmış olmasına rağmen sadece çocuk kitaplarının yazarı değildir. Öyküleri benzersiz ve kendi türlerinde harikalar yaratmaktadır. Siyonist rejimin 1982'de Lübnan'ı işgali, Roald Dahl'ın defalarca İsrail karşıtı olduğunu beyan etmesine ve hayatının geri kalan kısmında Siyonistlerin insanlık dışı siyasetlerine karşı çıkmasına neden oldu.
En önemli anti-Siyonist yazarlardan bir diğeri de ünlü The Color Purple, Bordo Rengi romanının Amerikalı yazarı Alice Walker'dir. Bu ünlü yazar kitabının İbranice'ye çevrilmesine karşı çıkmış, muhalefetinin nedeninin Siyonist rejimin Filistinlilere karşı ırkçı bir rejim olduğunu ve ırkçılıklarının Amerika'da siyahilere karşı ırk ayrımcılığından daha büyük olduğunu belirtmiştir. Walker 2010 yılında 22 günlük savaşın ardından Gazze'ye gitti ve Filistinlerle yakın görüşmelerde bulundu.
Geçen yıl Siyonizmle çatışma muhalif Yahudilerin sesi Interlink Press tarafından yayınlandı ve aralarında bilim insanı, araştırmacı, gazeteci de bulunan 21 Yahudi düşünürün yer aldığı ve Siyonistleri kültürel, ahlaki ve felsefi konularda eleştiren bir anti-Siyonist eser ortaya çıktı.
Bu kitabın yazarı Daphne Leavitt, Kanada'da yaşayan İsrailli bir kadındır. İsrail ordusunda hizmet vermiş ve İsrail'in olaylara ilişkin anlatımının tarihin mantığıyla çeliştiğini keşfetmiştir. Kitabın bir kısmında şu ifadelere yer verilmiştir. 21. yüzyılda Siyonizmin 19. yüzyıl Yahudiler arasında bir azınlık hareketi olduğu hatırlanmayabilir. O sıralarda Theodor Herzl Siyonist örgütü kurmuş ve Yahudileri Filistin'e göç etmeye teşvik etmişti. Ancak Viyana'daki fikre karşı çıkan bazı hahamlar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Yahudi liderler ona şiddetle karşı çıkmıştı.
Leavitt bu kitabında inançlarını Siyonist eğitim sisteminden aldığını ve İsrail'in Filistin denen topraklarda haklarının tekel olduğuna inandığını ve Filistin halkını inkar ettiğini yazıyor. Ancak fikrini değiştirdiğini ve diğer tutumlarını açıkladığını söylemeye başladığını belirtiyor. Leavitt bazı karakterlerin çelişkili konumlarını bile alıntılıyor ve ünlü fizikçi Albert Einstein'dan alıntı yapıyor. Yahudi mirasının yasını tutan bir şiir yazmış olmasına rağmen Yahudiliğin ahlaki ve kültürel doğasını sınırlı bir etnisiteye dönüştürmeye karşı da uyarıda bulunuyor.
Kasım 1929'da Einstein, daha sonra Siyonist rejimin ilk başkanı olan Chaim Weizmann'a Araplarla onurlu bir işbirliği ve dürüst diyalog için bir yol yaratmayı başaramazsak, bin yıllık geçmişten hiçbir şey öğrenemeyeceğimizi, başımıza gelenlere layık olduğumuzu göstereceğiz diye vurgulayan bir mektup yazdı. Ancak Einstein daha sonra fikrini değiştirip 1947'de Hindistan Başbakanı Cevahirlal Nehru'ya bir mektup yazarak Birleşmiş Milletler'de bir Yahudi devletinin kurulmasına yardımcı olmasını istedi. Daha sonra 1948'de Siyonizmi şiddetle eleştirdi. Ardından Filistinliler ve İsrailler arasındaki ekonomik işbirliğini ve Filistin topraklarında iki taraf arasında ortak bir zemin yaratılmasını vurguladı.
Yazar kitabında Siyonizmin ahlaki ve insani geleceği konusundaki umutsuzluğu dile getiriyor ve tüm Siyonistleri Mahmud Derviş ve Edward Said'in eserlerini okumaya çalışıyor. Yazara göre bu iki Arap yazar onun gözlerini açtırmış ve gerçekleri görmesine yardımcı olmuşlardır.
Filistin'in işgali ve Siyonist rejim zulmü etrafında dünyanın her yerinden sanatçılar, yazarlar ve şairler Siyonistlerin gaspçı varlığına doğrudan ve dolaylı olarak yüklenen eserler yarattılar. Ancak Filistinli yazarlar ve şairler tutuklu sanat ve kalemleri ve dilleriyle yıllardır rejimle mücadelelerini daha güçlü bir şekilde sürdürmektedirler.
Edward Said birkaç kelimeyle anlatılması zor olan bu yazarlardan biridir. Postmodern düşünür, edebiyat eleştirmeni ve analisti, savaş karşıtı filozof ve politik aktivist ve en önemlisi idealist bir Filistinli olarak anılmaktadır. Edward Said, Kudüs'te Hristiyan bir ailede dünyaya gelmiş, çocukluğunu ve ergenliğini Filistin, Mısır ve daha sonra Amerika'da geçirmiştir. Princeton Üniversitesi'nden karşılaştırmalı edebiyat doktorası almış, Columbia Üniversitesi'nde profesör olmuştur ve kaliteli bir akademik geçmişe sahiptir.
Edward Said 20. yüzyılda tüm zamanların ve evrensel Filistinli figürüdür. Vatansızken Filistin davasına sadık kalan ve yıllarca uluslararası formlarda Filistinlerin sesi olmaya çalışan bir idealisttir. Kitaplarından bazıları Filistinlerin kaderi ve Arapların ve Filistinlerin dünya gözleri önündeki imajının düzeltilmesiyle ilgilidir.
Bu eserlerinde kapsamlı ve doğru analizlerin ve güncel yorumların yanı sıra Filistin'e yönelik bir nostalji duygusu da dile getiriliyor. Bu yazarın düşüncesini ve çalışmasını şekillendirmede rol oynayan genel ilkelerden biri Filistin halkının mücadelelerini vurgulamaktır. Edward Said sadece genel ve yüce bir hedefe ulaşmaya çalışıyordu ve bu amaç ana vatanı Filistin'in bölgesel, kültürel, politik ve tarihi korunması için savaşmaktı.
Değerli dinleyiciler, kitabın konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan'da Seleficiliğin kökenleri.
Değerli dinleyiciler, birkaç bölümde Afganistan'da selefecilik, tekfircilik ve radikalizmle ilgili konuşacağız.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Son zamanlarda Afganistan'da DAEŞ saldırıları bu ülkede yüzlerce masum insanı öldürmekte kalmadı. Aynı zamanda Afganistan'ın mevcut yönetimine de meydan okudu. İlk bölümde DAEŞ tehdidini Afganistan halkına ve dünyaya tanıtmıştık. Bu bölümde ise Afganistan'daki selefilik, aşırıcılık ve tekfirciliğin tarihine değinmek istiyoruz.
Afganların çoğunluğu Hanefi ve Sünnidir. Afganistan'ın saha gerçekleri incelendiğinde Afganistan'ın Sünni cemaatinin tamamen Hanefi olduğu ve toplumun hatırı sayılır bir çoğunluğunu oluşturduğu görülmektedir. Fakat Afganistan Sünnilerini tam olarak ele almak istiyorsak, teolojik inançlarında Maturidi olan bazı kimseler yaygın Hanefi inancının aksine Hanbeli ve Selefi düşünce ve eğilimlere sahip olup Hanefi fıkhında olmalarına rağmen Selefiliğe doğru hareket etmişlerdir.
Afganistan geleneksel olarak Semerkant mektebine aittir. Semerkant ekolü ılımlı ve kültürel bir ekol olarak kabul edilir. Bu ekolde aşırıya ve aşırıcılığa yer yoktur. Bir üniversite profesörü ve araştırmacı olan Ali Emiri şöyle diyor. Afganistan geleneksel olarak Semerkant ekolüne bağlıydı ancak daha sonraları Orta Asya'daki Semerkant ekolünde Tahaviye adlı aşırılık yanlısı bir anlatım ve rivayet şekli ortaya çıktı. Doktriner ilkeler ve teolojik meseleler açısından bu eğilim Afganistan'ın dini ve şer'i çevrelerinde yaygındır. Ancak bu eğilimin Diyobent'le bir alakası yoktur. Kökleri Semerkant ekolünün farklı okunmasından kaynaklanmaktadır.
Sonuçta dinin aşırı anlatımının zemini 100 yılı aşkın bir geçmişe dayanmaktadır. Ve yaklaşık 100 yıl önce Afganistan'a Selefilik ve Vahabilik teorileri yayılmıştır. Vehhabilik ve Selefilik tarihini gösterdiği gibi bu eğilim fakir bölgelerde daha fazla etkin olmaya başlamış ve halk kendi taraflarını bir araya getirmeye başlamıştır.
Afganistan halkı Vahabi düşüncesine yaklaşık 100 yıldır aşinadır. Bu aşinalık Şeyh Şari'nin Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Orta Asya'daki Fergana Vadisi'ne gittiği dönemde ve yerel halk arasında Selefilik ve Vahabiliği yaydığı 1912 yılına dayanmaktadır. Şeyh Muhammed Şari bu dönemde taraftarlar bulmuştu. Daha sonraları Afganistan'ın Bedehşan, Kunar, Host ve doğuda da Nuristan'daki aşiret bölgelerine yayılmıştı.
Bu dağlık alanlar o zamanlar Afganistan yöneticileriyle İngiliz sömürü gücü arasında bir çekişme noktası olan Hindistan alt kıtasının sınır noktasında yer alıyordu. Bu çatışmaların sonucu bir güç boşluğu ortaya çıkmıştı. Elbette bu yeni akım doğu bölgelerine ek olarak Farah eyaleti özellikle de Bakwa bölgesi dahil olmak üzere diğer illerin bazı bölgelerinde taraftar bulmuştu.
Böyle bir ortamda irşat propaganda şeklinde bir Selefi Vahabi düşüncesine sahip olan Şeyh Muhammed Şari'nin müritleri iktidar boşluğu koşullarında bazı insanları kendilerinin yanına getirebilmiş ve bir tür küçük Vahabi emirlikleri kurabilmişti. Bedehşan'ın Ergo bölgesinde, Nuristan'da Bergmatal bölgesinde ve Kunar'da Vahabilik doğrultusunda İslami kuralları ve sorunları uygulamaya çalışan daha küçük bir emirlik bu tür emirlikler arasında örnek gösterilebilir.
Bu küçük emirlikler 1950'lerden beri var olsalardı ama dağlık ve izole bölgeler nüfus merkezlerinden uzak olduğu için hiçbir zaman sınırlarının ötesine genişleyebilecek düzeyde olmamışlardır. Afganistan'ın Sovyet işgali ve cihat hareketinden sonra Vahabi ve Selefi eğilimli cihatçı gönüllüler Pakistan ve Afganistan'ın aşiret bölgelerine girdiklerinde bu küçük Vahabi emirlikleri baskın Selefi Vahabi cihatçı hareketleri tarafından asimilasyona uğradı ve onlardan hiçbir iz kalmadı.
...1978'deki komünist darbeden önce Afganistan'da bir Vahabilik teorisi vardı ve insanlar Vahabiliğe biraz aşinaydı. Ancak bazı dini pratikleri ve ritüelleri Hanefilerden farklı olduğu için insanlar onlardan nefret ediyordu. Onlara hiçbir inancı yoktu. Bu yüzden Vahabilik insanlar arasında yer almamıştı. O dönemde Afganistan'da bulunan uzmanlar doğu dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde Vahabilerin var olduğunu ancak Hanefiler ve İsna aşiriyi dini uygulamalarından farklı dini adetlere sahip oldukları yüzünden halkın onlara yönelmediklerini söylüyorlar. Bu bağlamda Vahabilerin namaz kılarken ellerini göğüslerine koyduğu ancak Hanefiler ve Ebu Hanife mensuplarının ellerini göbek üzeri veya altına koyduğu örnek gösterilebilir. Ayrıca Vahabiler namazdaki amin kelimesini yüksek sesle söylüyorlardı. Halbuki Hanefiler bunu sessiz söylüyorlardı. Ayrıca Vahabiler namaz kılarken ayakları açık tutuyor ve ayakların cemaat namazı kılarken diğer namaz kılanların ayaklarına yapışması gerektiğini düşünüyorlar. Ancak Hanefiler ve Caferiler böyle düşünmüyorlar.
Komünist darbeden önce Vahabilerin Afgan toplumunda gelişmesini ve yayılmasını engelleyen bir diğer faktör de grubun şefaat, tevessül, ziyaret gibi konulara karşı çıkmasıydı. Afganistan toplumu Hanefi ve ılımlı tasavvuf ve tarikat toplumu olduğu için bu ülkede yüzlerce türbe bulunmakta ve insanlar büyük bir saygıyla bu mezarları ziyarete gidip oraları kutsal saymaktadırlar. Ancak Vahabiler ziyarete gitmeyi sapkınlık ve haram saymışlar ve insanların kabir ziyaretini bile yasaklamışlardır. Vahabilerin ve onların mensuplarının Afgan toplumunda bir yer edinememelerinin nedeni de işte buydu. Afganistan halkı ise bu yüzden onlara kendilerini yaymalarına fırsat tanımadı. Ve o dönemde Afganistan'daki Vahabi camileri genel camilerden bile farklıydı.
Kandahar'da Vahabilerin sadece bir camisi vardı ve camileri herkes tarafından biliniyordu. Bu camiye giden herkes dışlanmaktaydı. Bu yüzden Vahabiler bu camiye gitmek için bir işçinin yevmiyesine eşit miktarda büyük bir meblağ ödediler. Ama yine de insanlar bu camiye gitmediler. Ancak 1978'den önce Vahabilik ve Vahabi olmak sadece Afganistan'da değil Pakistan'ın Peştun bölgelerine de hakaret olarak görülüyordu. Bu bağlam Vahabi kelimesi hakaret olarak görülüyordu.
Pakistan'ın Peştun bölgelerine Vahabiliği getiren ilk kişi binbaşı Mevlevi Muhammed Tahir ismindeki Mevlana Tahir'di. Bu şahıs Pakistan ordusu komutanlarından Albay Amir'in de babası oluyordu. Muhammed Tahir, Pakistan'ın Paştun Hayber eyaletinin Savabi ilçesinin Penchpir bölgesinde yaşadığı için Mevlana Penchpir olarak ün yapmıştı. O dönemde Muhammed Tahir Vahabiliği Suudi Arabistan'dan Peştun bölgelere götüren ilk kişiydi. İlk başlarda ise ona karşı durulmuştu ve halk Penchpir'i kelimesini küfür ve hakaretle eşit anlamlı olarak görüyordu. Ancak zaman içerisinde Afganistan'daki gelişmelerin ardından yavaş yavaş Vahabilik ve Selefecilik hem Peştun bölgelerde hem Afganistan'ın diğer bölgelerinde görece olarak daha iyi bir duruma sahip oldu.
Söylenenlere rağmen Afganistan'daki komünist darbeden sonra bu ülkede Vahabilik ve Selefi ideoloji iyice ortaya çıktı. Gelecek bölümlerde bu dönemden sonra Afganistan'daki selefilik ve aşırıcılıktan Suudi Arabistan ile diğer gerici ülkelerin nasıl petrodolarlar ile Afganistan'da Vahabiliği yayabildiklerini konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, Afganistan'da Seleficiliğin Kökenleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve bakir bölgeler dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici yönlere sahiptir.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından, batıdaki dağlar ve hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı büyülüyor.
Bugün sizleri İran'da doğanın bağrında tam bir define sayılan Çeşme Gorab ile tanıştıracağız.
İran'ın kuzeydoğu bölgesinde bulunan Rezevi Horasan ilinin sayısız turistik cazibesi arasında Çeşme Gorab veya Gorab tam anlamıyla bir başyapıt ve doğanın kalbinde değerli bir hazinedir. Hali hazırda Rezevi Horasan ili Çevre Genel Müdürlüğü'nün denetimi altında olan bu hayret uyandıran doğa harikası, aslında tedavi özellikli olan çeşitli tat ve renklere sahip birkaç kaynaktan oluşur. Çeşme Gorab'ı daha yakından tanımak isterseniz bizi dinlemeye devam edin.
Çeşme Gorab, Kutsal Meşhet kentinin Nişabura eski yolunda ve caddenin 1 kilometre güneyinde Meşhet kentinden yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunuyor. Çeşme Gorab'ın adı yakındaki bir köyden yani Gorab köyünden alınmıştır. Birçok dil bilimci ve tarihçi Gorab kelimesini kükürt bileşikleri içeren çay, ırmak veya maden suları hakkında kullanırlar.
Çeşme Gorab aslında bir nehir veya akarsu değil. Çeşme Gorab, farklı tepelerde bulunan birkaç kaynaktan oluşuyor. Bu kaynaklar yaklaşık birbirinden 500 metre mesafede bulunuyorlar. Huni şeklinde ağızları ve deniz seviyesinden daha yüksekteler. Fakat ilginç olan ise her bir kaynağın rengi ve tadının birbirinden farklı olmasıdır. Zira her birinde farklı ve özel mineraller vardır. Bu maddeler her kaynak suyunun tadını ekşi, acı veya tuzlu hale getirmiş ve onlara inanılmaz bir çeşitlilik kazandırmıştır. İşte bu çeşitlilik Çeşme Gorab'ın diğer kaynaklardan farklı olmasına sebep oluyor ve Yüce Allah'ın yaratılış gücünü doğanın bir köşesinde tıpkı bir şaheser gibi gözler önüne seriyor.
Bu kaynaklar arasında en büyüğü ise ağzı huni şeklinde ve suyu yeşil olarak görünen kaynaktır ve 30 metre yüksekliğe sahip bir tepenin üzerindedir. Öyle ki Çeşme Gorab'ın başlıca kaynağı sayabiliriz. Uzman jeologlar Çeşme Gorab kaynağının suyunu demir içeren sodyum klorür su grupları ve yüksek asidik olarak sınıflandırıyorlar. Bilimsel çalışmalar bu kaynağın suyunda klor ve sulfat gibi maddelere ilaveten diğer bileşiklerinde bol miktarda bulunduğunu gösteriyor. Bu da Çeşme Gorab sularının yer altında bu maddeler açısından çok zengin olan su kaynaklarıyla bağlantıda olduklarını gösteriyor. Bu gibi bileşikler denizlerde tırıyas topraklarında bulunuyor.
Rezevi Horasan Çevre Genel Müdürlüğü uzmanlarından Muhammed Rıza Mansuri bu bağlamda Çeşme Gorab suyun laboratuvar sonuçlarına işaretle şöyle diyor. Sodyum ve klorür iyonları bu kaynağın sularında en yüksek seviyede bulunuyor. bikarbonat, kalsiyum, magnezyum ve sülfat iyonları da çeşme gorap kaynak suyunda bolluk açısından sonraki sıralarda yer alıyor. Bölgedeki kayaçların mikroskopik ve makroskopik kesitlerinde çökelme sırasında gaz salımının neden olduğu gözeneklerin varlığına dair kalıntılar bulunmaktadır. Bu da suyun hidrokimyasal kanıtıyla birlikte kaynağın dünyanın çok derinliklerinde bulunan su kaynakları ile bağlantısını gösteriyor. Bu da bizi bölgenin jeolojik sürecinin birkaç bin yıllık faaliyete rağmen hala aktif olduğu sonucuna ulaştırıyor.
Değerli dinleyiciler, bugün İran'ın doğa harikalarından bir başkası olan Çeşme Kurab kaynak sularını kısaca sizlere tanıtmaya çalıştık.
Sizlerden ayrılmadan önce görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi, ayrıca yayınlarımızı da www.parsuday.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.